Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Herkese merhabalar. Yeni bir programla karşınızdayım. Bugün Ermenistan'a gidiyorum. Ermenistan ile Azerbaycan arasında son dönemde yeniden çatışmalar, uzun süreden sonra çatışmalar büyük bir savaşa evrildi ve bölgeden her gün sıcak gelişme yaşanıyor. Çatışma devam ediyor. Bu sadece Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki bir savaş değil. Savaş aynı zamanda giderek bölgesel bir savaşa doğru da aslında gidiyor. Özellikle Türkiye'nin Azerbaycan'a sonsuz destek vermesi, bu konuda Suriye'den kimi iddialara göre cihatçıların oraya kaydırılması, bölgesel bir savaşa Rusya'nın tepkisi, İran'ın tepkisi peş peşe geliyor. Bölgesel yeni bir krize doğru gidiyor. Konuğum gazeteci Aris Nalcı. Aris merhaba.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Teşekkürler. Aris, seninle istersen önce bu Karabağ sorununun tarihsel boyutunu bir irdeleyelim. Yani hı-hı, bilmeyenler için o bölge nasıl bir bölge? Ne kadar genişlikte bir bölge? Nüfusu nasıl ve hangi halklar yaşıyor? Önce buradan başlayalım.
Ne kadar geriye gidelim Burhan? O yüzden çok çok geri gidebiliriz yani tarihsel olarak. Şöyle söyleyeyim. Karabağ, Ermenistan'ın Arsa Hanedanlığı dediği, iki tarafın da Azerbaycan'ın da kendisinin tarihsel olarak var olduğunu söylediği bir bölge. Şimdi şu anda şunu bir vurgulamak gerekiyor. Şu anda Dağlık Karabağ diye bahsettiğimiz, uluslararası konjonktürde Nagorno Karabağ olarak geçen bölge ile savaşın olduğu, o işte Azerbaycan'ın da dediği 7 reyon dediği ve o Redi reyonla Karabağ ile Ermenistan arasında kalan bölge coğrafi olarak farklı. Yani bir Dağlık Karabağ var, bir de etrafındaki bölge var. Şimdi bununla beraber baktığında Ermenistan'ın tarihsel işte Ermeni platosunun Kafkasya'daki ayağına kadar giden bir bölgeden bahsediyoruz. Dolayısıyla mesela Ermenilerin bölgede milattan öncesine dayanan işte yapıları var. Yani pagan tapınakları var, eski yerleşimler var, Artsakh diyorlar oraya. O bununla ilgili varsayımlar, bununla ilgili yerel olarak birçok nasıl söyleyeyim tarihsel yapı var. Ama bir taraftan da mesela Azerbaycan da kendini bölgeye yerleştirdiği yerlerde tarihsel olarak kendini var etme, bir anlamda tarihsel olarak kendini var etmeye çalışırsan her yerde her şeyi bulursun. Bugün İspanya'nın Katalonya bölgesinde bile nasıl Türklerin Müslümanlığın eserlerini bulup da bağlayabiliyorsak orada da vardık. Ya da Ermenilerin İrlanda'da bizdendi, Basklar da bizdendi diye böyle bir varsayımlar öne sürüyorsa bunu bulabiliriz. Ama mesela önemli olan nüfusa baktığımızda ya da coğrafyanın nasıl kontrol edildiğine yıllar içerisinde baktığımızda coğrafya çoğunluğunda, büyük bir zaman çoğunluğunda ya Ermeni hanedanlığı olmuş ya savaş sırasında Perslere geçmiş. Daha sonra Azerilerin içerisinde Sovyetler Birliği kurulurken Azerbaycan'ın içerisinde yer almış ama popülasyonu çoğunlukla Ermeni olan bir yerden bahsediyoruz. Tabii tarihsel yazılarda, kitaplarda vesaire bu yoğunluğun ne kadar olduğunu tam olarak söylemek mümkün değil. Ama 1980'lerden, 70'lerden sonrasına baktığında ya da Sovyetler dönemine baktığında, en azından kayıtların tutulduğu yerlere baktığında bölgede 140 binlik bir nüfusun olduğu söyleniyor. Şu an Stepanakert, işte Azeri'nin Hankendi dediği, Ermenistan'ın, Ermenilerin de başkenti Stepanakert dediği bölge ve çevresindeki Dağlık Karabağ'da 100-140 bin civarında bir popülasyon var.
Şu anda nüfus 140 bin mi?
Evet, şu andaki nüfusu da bu olarak söylüyorlar. 130 bin, 140 bin arasında.
Çatışmanın yaşandığı bölge burası.
Evet, çatışmanın yaşandığı bölge. Şimdi bu bölge Sovyetler Birliği'ndeki nüfus sayımlara bakıldığında hep %80'in üzerinde Ermeni nüfusunun olduğu gözüküyor. Sovyetler Birliği döneminde de Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'ın içerisine dahil edilmesinin zaten aslında Atatürk'e olan yakınlık ve ona bir şey göstermek, bir hani ne derler, jest göstermek için bunu Azerbaycan'ın içerisine dahil edildiği söyleniyor. Ama ya ben şunu, bu benim görüşüm ama birçok yerde de dile getiriliyor, kitaplarda da var bunlar. Sovyetler böyle karmaşık şeyleri çok sever. Mesela Gürcistan'ın içerisinde bir Ermeni yerleşim bölgesi vardır. Ermenistan'ın Gürcistan sınırında bir Gürcistan yerleşim bölgesi vardır. Ve buralar hep çatışmalıdır. Ya orası oranın mı orası? Çünkü nüfus değişimi yapılamamış, olmamış ya da ulus devlet yapısı bir türlü oturmamış buralarda. Evet. Azerbaycan'da da öyle. Mesela Karabağ, Azerbaycan yönetimi içerisindeyken de birçok kez sayımlar yapılmış. Özellikle Aliyevler döneminde, Baba Aliyev döneminde. Aliyev bunu kendisi de söylüyor. Ben özellikle bir röportajında diyor ki ben özellikle nüfusu mümkün, Azeri nüfusunu bölgede mümkün olduğunca arttırmaya çalıştım diyor. Ama bu arttırma en fazla %25'e kadar gidebilmiş. Ama ne oluyor? Geçen gün ile ilgili bir yazı da vardı. Türkiye'nin doğusunda işte Kürt illerinde yaşananlarla birlikte nasıl bir benzerlik kuruyorlar? İşte Rojava diyelim, Suriye ile nasıl benzerlikler kuruyorlar? Ne oluyor? Yönetimsel olarak sürekli Azerbaycan içerisinde olan bu bölgeye bir türlü yatırım yapılmıyor. Adı üstünde Dağlık Karabağ. Evet, zor bir bölge. Dağlık. Ama siz elektrik... Evet, dağlık ve inan oraya gitmemiş bir sürü insan şu an yorum yapıyor. Buna en çok üzüldüğüm şey bu. Oraya gittiğiniz anda görüyorsunuz Ermenistan'dan Karabağ'a Laçin koridorundan geçtikten sonra bambaşka bir yer. Karşı taraf Azerbaycan'ı görüyorsunuz. Orası da böyle makilik, böyle dümdüz bir yani o tarafı Karabağ sınırı olan yerler dümdüz, artık yakılmış da mı öyle olmuş yoksa bakımsızlıktan mı? Ama Karabağ o dağların üzerinde yeşilin binbir tonunun yer aldığı, suyuyla, elektriğiyle, içindeki madenleriyle çok daha yatırım yapılsa çok karlı bir toprağa dönüşebilecek bir yer.
Yeşilin bin tonu olduğu bir bölge şu an bombardımanlar yaşanıyor.
Kesinlikle. Yani şöyle söyleyeyim, bu yeşil öyle yeşilin bin tonu ki şöyle derler. Orada ağaçlardan topladığın her yaprak muhakkak bir yemeğin bir şeyidir, bir unsurudur. O kadar her şey kullanılabilir bir yer. Mesela Ermenistan'daki şarapçılığın da en önemli bölümü orada yapılır. Peynirciliğin de, yani bu böyle. Şimdi şey yapmayayım, hani propagandif bir yere gelmesin. Sonuçta böyle bir belge. Nasıl dersim ne kadar yoğun ve verimli bir yerse böyle birçok konuda. Bu da onun gibi bir yer. Ama...
Evet. Peki, pardon. Nedir iki devlet arasında burayı önemli kılan stratejik bir nokta mı burası? Bir de neden anlaşılamıyor bu bölge için? Savaş, büyük bir savaşa gidiyor.
Evet. Şimdi asıl şöyle söyleyeyim. Ya, 1900 bu çok uzun süredir var aslında. Yani oradaki Ermeniler yeter artık deyip, yani bu kendilerine yatırımsızlığın, bir de yatırım olmadığı gibi, bir de sizi böyle atıl bırakınca siz hiçbir şey yapamıyorsunuz. Oradaki Karabağ insanı inanın gidip göreceksiniz, en yaratıcı insandır. Taşı oyup yapar, yani ev yapar, o yapar. Ama bunları yatırım yapmazsınız, bu insanlar bıkıyor. İşte bu, nereden?
Kesilmesin ama bu yaptırımı kim yapmıyor? Yatırımı kim yapmıyor?
Kimler bunu tarafı? Şimdi işte Sovyet döneminde Azerbaycan yapmıyor. Evet, şimdi, ve Aliyev'in şimdi Ermenistan yapmaya çalışıyor. Hatta yapıyor da diyebilirim, çünkü dünyaca ünlü birçok markanın bazı üretim yerleri orada. Bunu bir parantez içerisinde veririm sonra. Ama yatırım yapmazsanız, mesela Azerbaycan'dayken bu popülasyon, yani %80'lik en son hani Azeri toplumunun katılmadığı bir referandum yapılıyor. Diyorlar ki referandum olsun. Sovyetler Birliği'nde referandum yapılıyor. Referandumda %80.1 mi 80.3 mü ne, yine Ermeni nüfusu şey diyor, Azerbaycan'dan ayrılalım diyor. Ama bu referandumu protesto ediyor Azeriler.
Bu dediğin hangi tarihte bu referandum?
88. Ve bu referandumu Azeriler protesto ediyor, katılmıyorlar. Mesela çünkü belki katılsalar da bir çoğunluk elde edemeyecekleri için siyasi bir şey olabilir orada. Evet. Sonuçta bunu deklare ettikten sonra bölge halkı artık Ermenistan'la yanaşma daha da hızlanıyor. Daha da yoğunlaşıyor ve sorun şu oluyor. Dağlık Karabağ insanı, kendi konumunu ve duruşunu ve kendi statüsünü belirleme hakkı istiyor. Bu dönemde de çatışmalar başlıyor. Ermenistan'da protestolar başlıyor. Çünkü Karabağ'da bu referandumun ardından artık her şeyin farklı olacağı belli oluyor. İşte bir şekilde bölgedeki Azeri ve Ermeniler arasında bir daha da siyasi bir sıkıntıyla birlikte bir kanalizasyon kanalize etmiş oluyorlar. Neyse ve Ermenistan Yerevan merkezinde birçok protestolar oluyor. Ve bu protestolar çok önemlidir çünkü Ermenistan'da bir soykırım anıtı bile inşa edilmesine izin vermeyen Sovyetler Birliği ki 1965'te izin vermiştir Ermenistan'ın soykırım anıtı inşa etmesine kendi topraklarında. Silva Gabudikyanlar vesaire gitmişlerdir şeye ki ünlü şairler ve Karabağ ile ilgili bir başkaldırı oluyor ve Karabağ gidip Karabağ bizimdir, Artsakh bizimdir diye bölgeyle ilgili bir kontrol mekanizması gelişiyor. Karşılıklı bir sürü şey var. Yani inan bana Burhan, benim seyrettiğim videolar 90'larda Türkiye'ye gelen VHS'ler iki tarafın da ne kadar vahşileştiğini, bu savaşın ne kadar derinlere gidebileceğini ve çünkü bu iki halkı birbirine düşman yaparsanız yan yana yaşayan komşulardı bunlar. O dönem işte Bakü'den Ermenileri sürüyorlar başka bir yere, Ermenistan'daki Azeriler başka bir yere gitmek zorunda, bir mübadele oluyor ama bu insanlara ev veriyor ama ev dediği ev değil. Yani ve oradan gelen insanlar Ermenistan'da tutunamıyor, bu Ermenistan'dan o tarafa giden Azeriler tutunamıyor, bir sürü şey oluyor evet. Ve bu devam ediyor ve savaş patlıyor.
Peki Azerbaycan'ın ve tabii ki en büyük destekçisi Türkiye'nin iddiası ve savı şu, Ermenistan orada işgalci güç durumunda. Sana sorayım, Ermenistan orada işgalci güç mü? Ne idari yapıyor orada, nedir durum?
Şimdi ben bu çok şey geliyor. İşgalci güç, ben iki taraftan da hem Ermenistan'dan hem Türkiye'den barışçı söylemler nedeniyle hep şey eleştiriliyorum. Twitter'da da zaten bombardımana ya da sosyal medyada tutuyorlar. Şimdi barış zamanı değil falan diyenler var. Eylem yöntemlerini belirlemeyenler var ama şunu söyleyeyim. Dağlık Karabağ, benim görüşüm, her halkı kendi adıyla ve kendi istediği şekilde tanımlamaktır. Rojava halkı kendini nasıl tanımlıyorsa o şekilde tanımlanmalıdır. Kıbrıs halkı kendini nasıl tanımlıyorsa öyle tanımlanmalıdır. Dağlık Karabağ'da kendisini, eğer Dağlık Karabağ cumhuriyetiyiz biz, başkanımız var, dışişleri bakanımız var diyorsa ben ona o şekilde halkın belirlediği şeyle olurum. İşgal şu konuda şeyler var. Sarkisyan yönetimi bir dönem röportajlarından birinde şunu söylemişti. Alınan 7 bölge tampon bölge olarak insansızlaştırılmış bölgeler diyordu. Ve buralar Azerbaycan'la aramızda tampon bölge olarak alınmıştır diyordu ki Sarkisyan biliyorsun bu futbol diplomasisi sırasında da Abdullah Gül'le görüşen başkan aynı zamanda. Evet. Dolayısıyla işgal midir değil midir bunu oranın halkı karar verecektir ama 7 bölgenin mesela bu konuda benim de bir gazeteci olarak bir askeri terimi kullanma şansım da yok. Çünkü bazı bölgeleri tampon diye almış oldukları yerleri işgal diye bahsediyor olabilir. Ben şu anda da bunu düşünüyorum. Mesela Aliyev Karabağ geri istiyoruz derken acaba 7 bölgelik rayonu mu istiyor yoksa Stepanakert'e kadar Ermenilerin yerleşim yeri olan yeri mi istiyor? Çünkü bunlar daha önce Sarkisyan Abdullah Gül arasındaki futbol diplomasisi zamanında bile kafa karıştıran ve aslında neyin işgal, neyin devlet, neyin sınır olduğunu karıştırdıkları bir yer. Ama bu 7 bölgenin ben 7 bölgenin barış içerisinde yaşanabilirse eğer o sınır ve tampon bölgeye ihtiyaç olmadan barış içerisinde bir paylaşımın olabileceğini düşünüyorum.
Şu anda idari yapı nedir orada? Nasıl bir idari
Dağlık Karabağ'da mı?
Evet.
Dağlık Karabağ kendisi aslında bir cumhuriyet. Yani Dağlık Karabağ Cumhuriyeti resmi adıyla Dışişleri Bakanı ile İçişleri Bakanı ile Savunma Bakanlığı ve askeri ordusuyla apayrı bir başka bir şey. Yani Ermenistan destekli olsa da kendi ordusu var. Şu anda mesela Dağlık Karabağ ordusudur savaşan. Ermenistan ordusu direkt müdahale yapmıyor. Bu yüzden ki aslında Rusya müdahale etmek istemiyor ve çekiniyor. Çünkü o yüzden diyor Azerbaycan da istemeli. Çünkü Rusya'nın askeri ortağı aslında Ermenistan. Dağlık Karabağ değil.
O zaman biz yanlış bir ifadede mi bulunuyoruz? Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki savaş diyoruz.
Evet, sen yanlış bir ifadede bulunuyoruz. Doğru.
Aslında diyorsun. Ermenistan ile Azerbaycan değil.
Dağlık Karabağ. Kesinlikle Dağlık Karabağ ile Azerbaycan. Zaten şunu da belirlemek gerekiyor. Bu eminim birçok siyasi analist buna katılacaktır. Şimdi Dağlık Karabağ ile Azerbaycan arasında savaş var demek ve Azerbaycan tarafından gelen açıklamalara baktığında, şimdi bu Dağlık Karabağ yok sayıyor ya Azerbaycan. Dolayısıyla diyemez Dağlık Karabağ ordusuyla savaşıyorum. Dolayısıyla diyecek ki Ermenistan'la savaşıyorum. Ama bu yüzden aslında çok iyi bir dil kullanıyor. Aliyev Erk dediğinde Ermenilerle savaşıyorum diyor. Yani bir ulusu söylüyor. Bu da aslında yani, siyasi olarak doğru. Karabağ'dakiler Ermeni.
Evet.
Ama Ermenistan değil. Ama bu da tabii ki milliyetçiliği kışkırtıyor oradaki. Çünkü aslında bir halkı düşman ilan etmiş oluyorsun. Bir devleti değil. Ermenistan'ın bu yıllar yılı yapmaya çalıştığı ise Azerbaycan'ın bu açıklamalarında hep itmekti. Yani Dağlık Karabağ de, oraya Artsakh de, tanı. Ve zaten Paşinyan da en son orayı Dağlık Karabağ kendinize mütesil almalısınız. Onunla, o da görüşmelere dahil olmalı şeklinde açıklamalar yapıyordu. Burada küçük bir şey daha söyleyeyim. Bu son teyit etme açısından çok önemli şeyler, haberleri. Twitter'da gördüğümüz işte, o onu teyit ediyor, bu bunu teyit ediyor. Atış oldu, siviller vuruldu. Mesela Ermenistan diyor ya biz vurmadık. Aslında doğru söylüyor. Ermenistan vurmadı. Yani çünkü onlara göre Dağlık Karabağ savaşıyor.
Evet, ya orada Dağlık Karabağ savaştı askerler.
Evet, o da diyor ki Ermenistan'dan vuruldu dediği zaman da aslında biz onu dikkatle bakmalıyız ki Ermenistan coğrafyasından mı gelmiş o roket, yoksa Dağlık Karabağ'dan mı? Bu tabii ama yani sonuç olarak iki halkı birbirine düşman etmekten başka bir işe yaramıyor bu yapılan.
Peki, güncel durum nedir? Sana gelen bilgiler vardır bölgeden, kaynakların vardır orada. Bölge yakın. Nedir güncel durum? Nerede savaş ya da çatışmalar yoğunlaşmış durumda? Ve ne ağırlıkta, ne boyut, savaşın boyutu ne durumda, çatışmanın boyutu ne durumda?
Yani benim sonuç olarak Ermenice ve Türkçe okuyabilen gazeteciler bu savaşı okumada daha avantajlılar belki. İkisini birden okuyabildikleri için karşılaştırıp ne olduğuna bakıldığında. Şöyle söyleyeyim, rakam vermek hiçbir zaman doğru değil. Çünkü ilk başta rakamlar hep yalandan açıklanır. Ya da peyderpey günden güne açıklanır.
Ben de zaten hiç rakamı sormuyorum.
Evet, ama yani, ama gelen şeyi ben şunu görebiliyorum. İki tarafın da çok ağır kayıpları var. Yani bunu binlerle ifade edebiliriz. Şu andaki kendi resmi rakamlarını toplasanız zaten bunları görebiliyorsunuz. Ve bu çok büyük rakam Burhan. Yani 3 milyonluk bir Ermenistan'da bu kadar kişi, yani binin üzerinde insan koyarsan, binin üzerinde ailenin zaten soykırıma uğramış bir halk için geleceğinin üretiminin kesilmesi ve aile yapısının kesintiye uğraması demektir. Aynı şey, çok daha da büyük değil yani Azerbaycan. Hadi o da 10 milyon olsun. Aynı şey o tarafta da geçerli. Anneler çocuklarını askere göndermemek için çalışıyorlar. Yani ne durumda? Evet, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaş şu anda devam ediyor. Belirli çatışma bölgeleri var. Ermenistan bazı bölgelerden taktiksel olarak çekildiğini söylüyor. Azerbaycan oraya girdikten sonra da saldırıp ekipmanlarına el koyuyor. Aynı şeyi Azerbaycan söylüyor. Ama şu durumu değiştirmiyor. Bu şu anda var olan, bu arada iki tarafın da yaptığı açıklamalardan, Dağlık Karabağ, yani Ermenistan'ın, Ermenilerin Dağlık Karabağ diye tasvir ettiği coğrafyada Dağlık Karabağ girilmiş değil. Yani bu hala o dediğimiz 7 rayonluk bölgede devam ediyor. Ve bu bölge zaten dediğim gibi, hani diyordum ya, Sarkisyan bir açıklamasında burayı tampon bölge diye göstermişti. Zaten tampon bölgede devam ediyor. Dolayısıyla zaten oradaki yapılar...
Bu bölge sınır mı Azerbaycan'la?
Evet, haritaya baktığımızda Dağlık Karabağ ile Azerbaycan arasında bir bölge var, şöyle bir yay şeklinde. Bir de Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasında bir bölge kalıyor. Bu bölge haritaya baktığımızda işte bu tampon bölge, Sarkisyan'ın dediği ve tabii başkalarının da. Ve bu tampon bölgede devam ediyor savaş. Aslında dediğim gibi o koridor hattında devam ediyor. Dolayısıyla ne Dağlık Karabağ'a girilmiş bir durum var, ama bu şey demek değil. Mesela Stepanakert bombalanıyor. Bu asker girmiş durumda değil, ama uzun menzilli füzelerle Dağlık Karabağ'ın başkenti bombalanıyor. Bugün Bild gazetesinin...
Sivil yerleşim yerleri yani.
Evet. Yani buranın sivil yerleşim yerleri olduğunu ben söyleyebilirim. Çünkü gözümle gördüğüm yerler. Yani hani Gencey'i diyemiyorum. Ben orada persona Azerbaycan beni Karabağ'a gittikten sonra nota verip giremez bu insan diye yayınladı Dışişleri Bakanlığı tarafından. Görmedim, bilmiyorum Gencey'i. Ama Stepanakert'te benim gördüğüm, bildiğim kafeler, binalar bombalanmış. Bugün de zaten Bild gazetesinin editörü 20 dakika sadece sirenlerden boş vakit bulup dışarı çıkabildik. Ve bu 20 dakikada gördüklerimiz diye bir video paylaştı. Yani o 20 dakika içerisinde şehir alt üst olmuş durumdaydı. Bunu yapabilecek uzun menzilli roketlerle demek ki oraya saldırı olmuş. Dediğim gibi o yani çok küçük bir haritada baktığında da görüyorsun. Çok küçük bir alandan bahsediyoruz. Yani çok çok uzun menzilli olmasına gerek yok. 100-200 kilometrelik füzeler bile birbirini vurabilir. Düşünün ki öyle yerlerden bahsediyoruz ki çıktığınızda tepesine Karabağ'ın diğer tarafta Azerbaycan'ı görürsünüz. Ermenistan'dan baktığında da Türkiye'yi nasıl görüyorsun? Öyle bir durum.
Evet. O zaman sivil ölümler de yaşanıyor bölgede.
Kesinlikle. İki tarafta da var bunlar. Gence'deki işte 14 yaşında bir gencin çocuğun öldüğü haberini geçmişlerdi. Ve aynı şey Ermenistan tarafında da var. Yani çocuklar 7 yaşında bir çocuk ağır yaralı hastanede komada. Yani bunlar... Bir de bu görüntülerin çıkması ortaya bir travma yaratıyor. Ve Türkiye'nin müdahalesi olaya şunu çok bize Ermenilerin üzerindeki travması şu, Ermenistan'da ve Ermenilerin üzerinde zaten soykırımı yaşamış bir halk olarak 100 yıllık acının üstüne Azerbaycan'la bunu yaşarken Türkiye'nin müdahalesi çok daha farklı bir boyuta taşıyor bu travmayı. Yani bu şey değil, Ermenistan'daki çocukların şu anda belki de farkında olmadığı, Azerbaycan'dakilerin de, ama yıllar yılı sürecek bir nefret tohumu ekiliyor bu haberlerle. Bu yüzden mesela benim Ermenistan'daki bazı dostlarım şey diyor, biz seyretmiyoruz Türk televizyonlarını artık ya da Azerbaycan televizyonlarını. Ya bakmıyoruz. Yani çünkü şey, bu onu duydukça, o nefret söylemini duydukça onların kafasına daha da beter oluyor. Yani bitiremedikleri bir soykırımı devam ediyormuş gibi oluyor. Ve karışıyor da. Türk dediği evet. Şey Azeri ile karışıyor. İkisi aynı oluyor.
Evet. Tabii son günlerde sıkça duyuyoruz. Libya'da duyduk. Suriye'den seyyar milisler transferi. Bu bölge için de bu iddialar var. Bu iddiaların boyutu nedir? Sana gelen bilgiler var mı? Gerçekten de Suriye'den para karşılığında cihatçı milisler götürüldü mü bölgeye Türkiye üzerinden?
Bu haberi ben ilk aldığımda Twitter'da Orta Doğu gazeteci, Orta Doğu'dan ünlü bir gazeteci paylaşmıştı. Önce fotoğrafın hani böyle yalan olabileceğini düşünüp hem Teyit Org'a gönderdim. Teyitçi bazı kuruluşlara gönderdim başka. Sonuçta onlar profesyonel. Ama zaten bir iki güne haberin oradan buradan işte biliyorsun artık teknoloji flight radar 24'ten giriyorsun bakıyorsun uçak orada mı burada mı derken Fransız gazetecilerin Le Monde'un yaptığı bir röportaj oradan ulaştığı bir Suriyeli paralı asker Türkiye'den nasıl gitti onun üzerine birkaç video yani bazı teyit yöntemleri var yani videonun Azerbaycan'da çekilip çekilmediğini bakabiliyorsun arkadaki bina neresi arattırıyorsun. Bina Azerbaycan'da bir köyün muhtarlığı üstünde bayrak var. Ve alandan gelen görüntüler üzerine yani Reuters bile artık bu görüntüleri geçti. Rusya'da zaten biliyorsun bu konuda endişesini dile getirdi. Macron işte kanıtlar var diyor. Yani bu sosyal medyada bile böyle iddiaların artık uluslararası haber ajansları tarafından dillendirilecek bir hale geldiyse emin olun kendi ellerinde bunların kayıtları vardır. Şimdi bu şey gibi hani böyle kayıtlar çok çıkar. Telefon kayıtları var şu kadar para önerdiler. Hepsi bu Ermenistan tarafı bunları servis etti. Yani dinleyin şunları diye. Bir de şöyle de düşün. Ermenistan'da Suriye'den gelen bir sürü insan var. Son dönemde savaştan kaçmış. Bu Ermeniler Arapça da biliyorlar. Ve tercüme ediyorlar. Neyin ne olduğunu biliyorlar Suriye'de. Yani El Nusra ile Murat Tugaylarının Türkmen elinin farkını bilirler yani ve bunlar o çözümlemeleri yapıp o bilgileri sağlıyorlar. Ama bu zaten yavaş yavaş çıktığı gibi nasıl silahsız insan hava araçlarının da durumu ortaya çıkıyor yavaş yavaş. Bunlar çıkacak ortaya. Bu şey değil. Yalnız benim orada Kendisi Azerbaycan daha önce bunu çok yaptı. Bunu birkaç yazar dikkat çekti. Türkiye ile olan ilişkilerinde Azerbaycan daha önce Türkiye'yi yalnız bıraktı böyle açıklamalarda. Hani birbirinin yalanını örtmek konusunda kaçabilir diye. Bunu yine yaptı. Aliyev kendi ağzıyla Türkiye'ye teşekkür etti SİHA'lar için. Ardından da tabii Kanada'da hemen bir dakika dedi, durdurdu. Ben orada iki teyit
Evet.
görüyorum. Bir de yani bu durduruyorsan bir de bu %100
Ya
yerli
Türkiye'de,
değilmiş yani.
evet, Türkiye'de orada savaşta diyorsun.
Evet. Yani bu mesela şunu taktiksel olarak ilk başta yaptığını düşünüyordum. Yani görüntü olarak ben bu işe destek vereyim, propagandasına yardım edeyim, F-16'larımı sınırda uçurayım ki öyle zannetsinler. Şimdi Flight Radar'dan baktığında bu SİHA'ların kalktığı yerden geçtiği yeri işte Yerevan'ın üstünden ya da Masis'ten geçtiğini görüyorsun. Şimdi bunun artı ha bunun bomba atıp atmadığını bilmiyorum ben. Yani o kadarını göremem. Ama oradan geçtiğini görüyorsun. Başkasının hava sahası. Ve bunları teyide muhtaç ama eminim ki uluslararası devletler yani Fransa, Rusya'nın bunu bilmiyor olma ihtimali yok zaten.
Evet.
Kesinlikle bu böyle şeyler önümüzdeki günlerde zaten yavaş yavaş ortaya çıktığı gibi çıkacaktır.
Peki Türkiye'nin ve bu paramiliter güçlerin de müdahil olmasıyla orada nasıl bir savaş bekleniyor? Sen bölgeyi ne bekliyor? Korkunç bir yıllarca sürecek bir savaş mı yoksa bir çözüm mü? Diplomasi mi ağır basar? Sen ne bekliyorsun bölgeyle ilgili?
Şunu söylemek gerekiyor tekrardan. Ermenistan savaş istemiyor. Zaten baştan beri bunu söylüyor hem uluslararası camiada hem diaspora hem kendisi Paşinyan. Yani baktığınızda Ermenistan zaten stabilizasyonu sağlamıştı. Yani Dağlık Karabağ artık yerleşim oluyor, yatırım yapıyor vesaire. Bir de facto olarak bir stabilizasyon sağlanmıştı. Dolayısıyla saldırmasına bir gerek de yok. Yani biraz daha beklese belki birileri tanır devleti diye düşünüyordur diye. Hani belki ama dolayısıyla savaşa devam ettirme isteği de yok. Yani savaşa diplomatik olarak bir çözüm arıyor. Bu yüzden ki Aliyev sadece bir kere Rusya ile görüşürken savaşın başından beri Paşinyan belki birçok kere görüşüyor. İki tarafta da yani Rusya gelmek istiyor. Rusya'nın Ermenistan'da üssü var. Ortağı, stratejik ortağı, askeri ortağı. Yani Rusya'nın aslında Ermenistan'dan alacağı bir şey de yok. Zaten Ermenistan'ın en büyük yatırımcısı Rusya. Ama
Evet.
burada ben diplomatik bir çözümün geleceğini düşünüyorum. O bölgede cihatçıların ve özellikle Suriyeli savaşçıların bence kalmasını ne Rusya ister ne de bölgedeki diğer ülkeler Güney Kafkasya'da böyle bir destabilizasyon isterler. Bu konuda zorlayacaklardır. Ama bu yani şöyle söyleyeyim iki ülkenin Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın devlet liderlerinin ve devletinin çok kötü bir intiba kaybına yol açacak. Yani Doğu Akdeniz olmadı, Libya olmadı. Libya'ya da asker veya Libya'ya da silah satışı yapmıyor diyorduk. BBC çıkardı ortaya yani gittiler görüntüler yani gördüler adamlar. Bunlar da çıkacak ama bunların hatırlıyorsan Rusya'nın uçağı düşürüldükten sonra onlarca kez özür dilendi. Milyonlarca dolarlık yatırım izni verildi Türkiye'de.
Evet.
Yine böyle bir şey olacak büyük bir ihtimalle ama kaybeden hem Azeriler hem Ermenistan olacak, Ermeniler olacak. Yani savaşın kazananı zaten olmaz ama burada devletler daha fazla kaybedecekler. Belki bundan sonra güvenliğe daha çok yatırım yapmak zorunda kalacaklar. Zaten bütçe ihtiyaçları varken daha da fazla ihtiyacı olacak ve devletlerle birlikte halklar kaybedecek ve ben iki liderin de Aliyev ve Erdoğan'ın kötü bir intibayla bundan sonraki seçimlere ve siyasi kariyerlerini zora soktuğunu düşünüyorum her yere saldırarak. Yani şu anda zaten Türkiye'nin hiçbir komşusuyla ilişkisi kalmadı neredeyse doğudan güneye, doğudan
Evet.
batıya.
Evet, yani hiç kimse kalmadı. Bütün bölgede yani adeta biz ilkokuldayken çok sıkça dile getiriyordu etrafımız düşmanlar sarılı diye. Şimdi tam da AKP Erdoğan ya da yeni saray rejimi tam da bunu hayata
Bir şey
geçirmiş.
söyleyeyim mi? Çok enteresan bir şey burada belki dinleyicilerle şey gelir. Böyle çok ilginç noktalar var. Sovyetler Birliği'nde bağımsız olduktan sonra Ermenistan'ı ilk tanıyan ülkedir Türkiye. Ve Türkiye-Ermenistan sınırı halen Ermenistan tarafından şu anki halde bile Ermenistan tarafından kapalı değildir. Türkiye'den geçerseniz oradan girersiniz ama Türkiye tarafından kapalıdır. Türkiye buna karar verdi. Karabağ Savaşı hiçbir zaman koşul değildi Ermenistan'la ilişkilerde. Ermenistan'la ilişkilerde bu soykırım diasporası meselesini bırakın diyordu. Öyle sınırı açalım Sovyet döneminde de. Ama bu savaş 93'te Karabağ'ı da koydu içine Azerbaycan'a destek olmak için ve çözümsüzlük içerisine soktu mevzuyu. Ama diyorum Ermenistan tarafının baktığı durum şu, bir devleti zaten kurmuşlar ve insanlarıyla geleceğini çoğalmaya çalışan bir devlet var, bir ulus var orada. Onlar hiçbir zaman sınırı kapatmadı. O taraftan sınır açık.
Evet. Ama Türkiye şu anda orada doğrudan müdahale de bulunuyor. Evet. Azerbaycan'la birlikte.
Evet.
Demek ki daha büyük bir plan, bir plan çerçevesinde hareket ediyorlar. Türkiye evet. Cumhuriyetlere yönelme, Devlet Bahçeli'nin dile getirdiği tek millet, çok devlet evet. Stratejisi herhalde. İşte
o, bence ama bu çok büyük bir hayal. Keşke bunu Türkiye halklarına, Türkiye'deki halka anlatsalar. Azeriler Hocalı katliamı ile ilgili Türkiye'de İstanbul'da eylem yapıp Ermeni piçler diye slogan attıklarında ben orada eşimle birlikte video röportaj yapıyordum. Ve Azeriler diyordu ki soykırım olmuştur, Türkler soykırım yapmıştır size diyordu.
Evet.
Yani bu iki halk aslında o kadar da böyle birbirine yakın. Türkmenler de aynı. Türkmenler de mesela her zaman Azeriler sizin abinizse biz neyiz diye konuşurlar. Eş dost konuşmalarında. Dolayısıyla bu işte nereye, Çin'e kadar Türkçe konuşarak gidebiliriz şeklindeki paylaşımlar ve söylemler bence uluslararası, yani Osmanlı'nın işte yayınlanıcı politikalarının devamı, bir Türkçü bir politika olarak görüyorum ama burada bile kendi içinde sorun olacağını düşünüyorum ben.
Son soru olarak bir de bireysel olarak sorayım. Bu savaşla birlikte, bölgedeki çalışmayla birlikte sana yönelik bakış açısı, sosyal medyada tehditler vesaire, hakaretler çoğaldı mı ya da nedir durum?
Oho! Bunun sosyal medyada bu işin sonu yok. Emin ol, Türkiye'de Türkiye ile ilgili yazıp çizdiğim ve yaptığım devlet eleştirilerinden fazla Azerbaycan'la ilgili yapılan eleştirilere geliyor. Yani herhangi bir şey yazdığında savaş, barış, hani barış istiyorum yaz ama Azeri yaz oraya. Mutlaka bir milletvekili, Azeri milletvekili ya da bir basın sözcüsü birinin hemen bir mail atıyor. Şu anda mesela hemen sana bu hafta yaptığım işte Ermenistan'dan bir doktorla yaptığım bir röportaj koydum Facebook'a. 195 tane şey gelmiş, tehdit mesajı gelmiş. Çünkü tek tek bunları report ediyoruz. Yani bir hafta içerisinde bu kadar şey geliyorsa emin ol Türkiye'deki yayın organlarına, orada tweet atanlara günlük hayatlarında neler oluyordur, nasıl konuşmalar geçiyordur. Sonuçta ben Brüksel'deyim. Buradan birçok insan için atıp tutmak kolay diyebilirler. Ama bu insanlar burada da aktifler. Bunu belirtmek gerekiyor. Diasporaları da. Bu nefret söylemi bence zaten asıl amaç savaş yapmakta. Bu halklar arasındaki nefreti kışkırtmak ve milliyetçiliği arttırmak. Buradan çıkar sağlayanlar var. Ermeni tarafı açısından söylemiyorum. Belki küçücük devletlerinde bir siyaset politikası vardır. Savaş oldu, Paşinyan güçlendi şeklinde açıklamalar gelebilir bazılarından. Ama Türkiye'de her zaman sıkışıldığında milliyetçilik ve Ermenilere sataşmak her zaman seçimlerde artı oy getirdi. Bunun bir ara biz yapmıştık. Artı %1, %2 değişim sağlıyor oylarda. Bu çok önemli. 35 bin kalmış Ermenilerin üzerine yaptığınız bir siyasette %1-2 artış kazanıyorsunuz seçimlerde.
Türkiye'den gelen bu konuda gelen şey var mı? Sana gelen oradaki tedirginlik, tırnak içinde kullanılan güvercin tedirginliği söz konusu mu? Türkiye'deki Ermenilerde o konuda sana gelen bilgiler var mı?
Kesinlikle. Yani şöyle söyleyeyim. Birçok insan evet yazılı olarak röportaj veriyor ama daha sonra ya keşke bunu söylemeseydim diyor. Ya da video kaydedip sosyal medyada yayalım diye kaydettiğimiz, röportaj yaptığımız Türkiye'deki Ermenistanlılardan, Türkiye'deki Ermenilerden iş dünyasından, anlatabiliyor muyum? Şey değil yani, bu insanlar siyasi görüş, siyasetçi değil. İş dünyasından insanlar şey diyorlar yani, yok konuşmayalım başın yani. Sadece şunu düşünün. Her gün Mısır Çarşısı'nda ya da Kapalı Çarşı'da dükkanınızı açarken yanınızdaki dükkanın Azerbaycan bayrağı açıp size böyle pis pis gözlerle baktığını düşünün. Ertesi gün dükkanını açmaz o insan zaten. Ve şunu söyleyeyim, ne yazık ki görüyorum. Türkiye'nin son 10 yıllık bu iktidarıyla birlikte zaten Ermenilerin büyük bir bölümü yurt dışına, gençler, benim benden daha gençler yurt dışına çıkmak hevesi, düşüncesi olurken, çocuklarını orada büyütme düşüncesi olurken, şimdi artık bunlar çok rahat dillendirilebiliyor. Kaçabilen kaçsın diyor. Ama öyle bir durumdasınız ki ekonomi o kadar kötü ki Türkiye'den dışarı çıktığında yurt dışında param pul olacak yani. Ve nasıl kaçacaksın? Nereye gideceksin?
Evet. Yani bu bahsettiğinden çıkardığım aslında sonuç şu. Son yıllarda zaten darbe öncesi, askeri darbe öncesi ve sonrasında hep Türkiye'den çok farklı etnik yapıdaki insanlardan mülteciler geldi Avrupa'ya ama evet. Anlaşılan o ki bu eğer ki kışkırtma devam ederse Ermeni camiadan da insanlar gelip Avrupa'da iltica etmek zorunda kalabilirler.
Bu dönem içerisinde tabii. Bunlar oldu zaten. Yani mesela şunu söyleyeyim, birkaç sene öncesine kadar toplaşıp birkaç aile Kanada'ya gittikleri, Amerika'ya yerleştikleri, bunlar birkaç aile diyorum ama 35 bin kişilik toplum içerisinde çok büyük erimeler sağlar bunlar. Yöneticisindir. Evet. Bunlar oluyor ve daha önce de Türkiye tarihine baktığımızda Karabağ Savaşı başladığında 80 darbesinde bu dönemler Ermeni nüfusunu eriten yerlerdir. Yani Ermeni nüfusu nasıl Rum nüfusu eridiyse Ermeni nüfusu da bu anlamda kaçabilen, çıkabilen çıkar.
Tehlikeyle karşı karşıya. Peki, gazeteci Aris Nalcı, çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.